Ayrım 6.
Hah, şimdi çırpınmaya başladı ama çok hafif geliyor elime. Su yüzüne çıkmıştı balık. Küçük bir şeydi. Bir iki kez debelendikten sonra girmişti sandala. Altan iki eliyle yakalayıp çekivermişti oltayı ağzından. Parmağının ucunu ısırmıştı. Biraz kan bulaşmıştı balıktan. Altan kanı kendi kanı sanmış korkmuştu. Dursun, ısırdı mı dedi. Vah vah, çok mu acıttı? Kan akıyor elimden. Eli de suyu bir sok bakalım. Altan elini suya sokunca ne kan kalmıştı ne de parmağında bir acıma. Seni korkak seni dedi. Canın ne kadar da tatlıymış. Onu lafı tutup kızdıran Dursun salladığı gibi oltayı atlamıştı uzaklara. Gel dedi. Yapışıp şu oltaya, bu gölden bu kadar balık avlanır. Ne o, gidiyor muyuz? Daha ben balık tutmadım ki. İşte göl, işte elinde de olta. Sana tutma diyen mi var? Altan bir iki kez oltayı çekti, sallayıp yeniden attı. Bir iki kez daha sallayıp sallayıp çok uzaklara attı. Tutamıyorum dedi. Biraz daha açılsak olmaz mı? Neden olmasın? Böyle sandal bulduktan sonra gezer dururuz. Dur hele. Suda bir değişme oldu gibi geliyor bana. Bak şu andaki sulara birden kararmadı mı? Suların üzerindeki kırışıklıklara bak hele bir. Akşam oluyor da ondan. Yoo, akşama daha çok var. Bak şu karşı tepelere bulutlar birden alçalıvermedi mi? Serinlikle de başladı. Değil mi abi? Dönsek daha iyi olacak. Rüzgar da sertleşiyor. Sandalın kendiliğinden kayıp gittiğini gören Dursun. Bak, bak, bak dedi kardeşine. Şu sandala bak. Nasıl da sulara kapılıp gidiyor. Sulara mı rüzgara mı kapıldı belli değil. Çek oltayı da bana yardım et. Kürekleri daldırıp daldırıp çektiği halde sandal istediği yöne doğru gitmiyordu. Suların yüzü kırıştıkça kırışıyordu. Rüzgar sertleşti dedi Altan. Üşüyorum. Sar oltanı çabuk. Yapış şu küreğe. Sen siyah et. Ben üzerime doğru alayım. Sandalın başını evden yana çevirmeliyiz. Altan oltasını sarıp teknenin dibine yerleştirmek istedi. Balıklar çırpınıp duruyorlardı. Sandalın içi suyla dolmuştu. Oltasını koyacak yer bulamamış, şaşkın şaşkın dikilip duruyordu ayakta. Çök dedi Dursun. Hemen otur. Sandala devireceksin. Bir türlü dengede tutamıyorlardı sandalı. Karayel sanki onlarla oynuyordu. Dursun kürekleri asılıp sandalın başını dalgalardan yana çevirmek istedikçe karayel bir ceviz kabuğu gibi sandalı başka bir yana döndürüyordu. Üstelik sular da giriyordu sandala. Nereye gidiyoruz abi? Ev nerelerde kaldı? Dursun'un evi falan düşündüğü yoktu şimdi. İki küreği birden kavramıştı. Sandalı alabora etmemek, kapaklanmasını önlemek için gücünün de üstünde çaba gösteriyordu. Böyle daha ne kadar dayanabilirdi? Sandalın başı dalgalara dönük oldukça dayanabilirdi ama bu iş o kadar kolay değildi ki. Arka arkaya sandalın bordasında patlayan 2-3 dalga sandalı yarıya kadar su ile dolduruvermişti bir anda. Bütün gücüyle bağırıyordu Altan. Batıyoruz, batıyoruz. Yok mu bizi kurtaran? Karayel Altan'ın sesini almış insansız yerlere doğru götürmüştü. Kim duyup kim gelecekti kurtarmaya? Anne, anneciğim, batıyoruz. Dursun da inanmaya başlamıştı artık. Sandalın batacağını. Bak Altan dedi. Hemen çıkar üstünde ne varsa. Pantolonla kısa kollu gömleğini çıkarmıştı hemen, bir mayosu kalmıştı. Eğer sandal kapaklanırsa çıkacaksın üstüne. Bırakmayacaksın sandalı, anladın mı? Anladım abi, sen ne yapacaksın? Ağabeyinin çok iyi yüzdüğünü biliyordu. Kendisini bırakıp gideceğinden korkuyordu. Ben de sandalın üzerine çıkacağım. Korkma, sıkı sıkı tutarım seni. Abi bırakma beni sakın, olur mu? Altan iyi yüzme bilmiyordu. Ancak suyun üzerinde birkaç dakika durabilirdi. Oysa şu kadar zamandır Çekmece Gölü'nün kıyısında yaşıyorlardı. Onun yaşında olup da yüzme bilmeyen kimse kalmamıştı. Komşusu 7 yaşındaki Defne bile ondan güzel yüzüyordu. Hele Uğur. Dursun her çarpan dalganın sandalın içini serpintilerle doldurduğunu anlayınca kürekleri kendi haline bırakmış iki balığı da baş altına kapatmıştı. Sandaldaki sular onları diriltmişti. Havuzda dolaşır gibi geziyorlardı. Baş altına kapatılışları hiç hoşlarına gitmemişe benziyordu. Çırpınıp duruyorlardı kapatıldıkları yerde. Onlara ikinci üçüncü kez ölmek demekti bu hapislik. Ama kim düşünecekti bu durumda onları? Sandal ağzına kadar suyla dolmuştu. Güçlü bir dalga neredeyse kapaklayacaktı. En kötüsü sandalın altında kalmaktı. Tehlikeyi görmüştü Altan. Ağabey, kurtar beni diye yalvarıyordu. İyi ama Dursun'u kim kurtaracaktı? Yüzme bilmek yetmiyordu ki. İki kardeş de titriyorlardı korkudan. Nursun aralarında 3 yaş da olsa ağabeydi. Sorumluluk onun üzerindeydi. Altan dedi, hiç korkma, ben seni bir elimle tutar, bir elimle de kulaç atarak kıyıya kadar götürürüm. Sakın bırakma beni ağabey. Bırakır mıyım? Sandığının ıskarmozunu iki eliyle sıkı sıkı tutuyor, oldukça dengeli duruyordu yerinde. Dalga sandığına doğru gelirken iki kardeşi sandığın o yandaki bordasına atılıyor, kapaklanmayı önlemeye çalışıyorlardı. Başkaca yapacakları hiçbir işte yoktu. Kürekleri bile ıskarmozlardan çıkaramamışlar, olduğu gibi bırakmışlardı. Her ikisinin de gözleri kendilerine son hızla gelecek bir motordaydı. Ama hangi motor, hangi yürekli kaptan kurtarabilirdi bu fırtınada onları? Hiçbir denize benzemezdi bu çekmece gölü. Böyle zamanlarda martılar bile uçamazlardı üstünde. Ancak kargalar, kuzgunlar uçardı, kıyılarına vurmuş leşleri didiklemek için. Hava karardıkça sulardaki sakarcıkların aklığı, köpüklerin karayla karışan kabarcıkları ölümcül geliyordu onlara. Her birden patlayan dalgaları kendilerini tüm yeryüzünden soyutlamış gibi görüyorlardı. Yoktu onları kurtaracak bir varlık. Ne varsa doğada onların ölümünü istiyor gibiydi. Şu kargalar, şu kargalara benzeyen bulutlar bile. Bir ara dursun. Altan dedi, duyuyor musun, bir motor sesi yaklaşıyor gibi. Kulak ver de dinle. Tam o sırada derinden bir motor sesi duyulmuş, yeniden silkinip dağılmıştı karayelde. Bizim evlerden doğru geliyor bu ses dedi Dursun. Eğer bu motor onlara doğru geliyorsa karayelin eski yönün tersinden doğru gelmiş olmalıydı. Dalgaları baş vermesi için motorun dış kumsaldan doğru gelmesi gerekirdi. Her ikisinin gözleri de o yana dönmüştü. Kuzeyi perdeleyen bulutlar birden aralandı. Bir parıltı ortalığın alacakaranlığını bıçak gibi kesip ikiye bölüverdi. Korkuyla başlarını o yana çevirdikleri zaman insanın içinde başlayan bir gök gürültüsünün üzerlerine alçaldığını algıladılar. Tepelerine bir kubbe çökmüş gibi gelmişti onlara. Yağmur geliyor dedi Dursun. Bu gök gürültüsü dalga halinde inmişti sanki göle. Kayığın bir yanında 2-3 dalga arka arkaya patlamış, yarıdan çoğu su ile dolunca da dengesi bozuluvermişti. Ortada oturan Altan kendini bir kuyunun dibinde bulmuştu bir anda. Sular onu yeniden suyun dibinden almışlar, gölün üzerine çıkarıvermişlerdi. O zaman görmüştü kapaklanmış olan sandalın omurgasını. Kendini sandalın üzerine doğru kollarını açarak çekmesini becermişti. Karnının altında sandalın omurgasını bulunca kendi ağırlığından kurtulur gibi olmuştu. Dursun'u çevresinde göremeyince korkusu büsbütün artmıştı. Neredeydi ağabeyi? Yüzme bilen bir kişi nasıl yeterdi birden? Ağabey! Diye seslendi. Rüzgar sesini alıp götürmüştü uzaklara. Dalgalar kendini sandalın sırtından alabilmek için savaşa girmişlerdi sanki. Boylu boyunca sandalın üzerine yatmış, elleriyle ayaklarıyla omurgaya sarılmıştı. Suların içinde önce bir baş göründü, sonra kendisine doğru uzanmış bir kol. Bu el ikileşip sandalın omurgasına tutunmuştu. Dursun'dan başkası olamazdı bu. Saçların yüzünü kapasa da tanımıştı onu. Sandalın altında kalmıştı demek. Zor çıktığı belliydi. Çıkıncaya kadar da çok yorulmuştu. Bir süre sık sık soluk alıp yorgunluğunu çıkardıktan sonra yaşa be Altan dedi. Demek sen de kurtuldun. Altını dalgalar batıramamış diye düşündü. Tombulluğu işe yaramış demek. Kabak gibi suların yüzünde kalmıştı ama bu kez de dalgalar onu sandalın üstünden alıp götürmek istiyordu bu tombulluğu yüzünden. Bırakma sakın sandalı dedi. Aman bana sarılayım deme, ikimiz birden gideriz. Dayanıyorlardı şimdilik. Böyle ne kadar dayanabileceklerdi? Bir süre çevrelerini gözden geçirdiler. Konuşmak yoruyordu onları. En azdan soluk almalarını zorlaştırıyordu. ''Motor, motor sesleri duyuyorum sen?'' diye sordu Dursun. ''Ben de'' dedi kardeşi. Bu kez motorun sesi ellerinin bulunduğu yönden değil de tam karayelin estiği yönden geliyordu. ''Demek bizi göremediler sandal devrilince'' diye düşündü Dursun. Altan motordan yana dönmüş bağırıyordu. ''Kurtarın bizi!'' 3-5 kez bağırınca sus dedi Dursun, sesin duyulmuyor, rüzgar sesini alıp başka yerlere götürüyor. Üstelik bağırdıkça soluğu tıkanıyordu Altan'ın. Motorun sesi yaklaşmıştı. Sesin üzerlerine doğru geldiğini sınırlarken yeniden uzaklaşmıştı. Bağırmanın tam sırasıydı. Kurtarın bizi, boğuluyoruz. Bu kez karayel Dursun'un sesini almış, tam motordakileri ulaştırmıştı. Dayanın, geliyoruz. Çok geçmeden de büyük bir motor karşıdan görünmüştü. Çekmece gölünde hiç görmedikleri bir motordu bu. Büyük bir balıkçı motoru olmalıydı. Yoksa bu fırtınada çekmece gölündeki sandallarla motorlardan hiçbiri su yüzünde kalamaz, alabor olurdu. Bereket versin bu gerçeği ancak büyük motoru görünce düşünmüşlerdi. Kurtarmanın gecikmesindeki neden de bu olmalıydı. Motoru görünce Altan birden gevşeyivermişti. Direnmek bütün gücünü tüketmişti onun. Nasıl olsa kurtulacağını düşünürken büyük bir dalga onu sandalın omurgasından almış, suların içine indirivermişti. Belki de bu durum tutup motora çekmeleri için yararlı olmuştu. İri yarı bir motorcu iki eliyle kavrayıp motorun içine alıvermişti onu. ''Oğlum, senin adın ne?'' Soru çok açık olduğu halde anlayamamıştı. Kaptan durmadan yineliyordu. ''Adın, senin adın?'' ''Altan.'' ''Soyadın Dar Kapı mı?'' ''Evet, Dar Kapı.'' ''Tamam, öyleyse aranan çocuklardan birini bulmuşlardı.'' Dursun kardeşi gibi kendini dağıtmamıştı. Bir iki kulaçlı motorun bordasına yapışmıştı. Altan'ı kurtaran güçlü gemici ağabeyine de yetişmişti. Kaptan ona da sordu adını. ''Senin adın da Dursun olacak, öyle mi?'' ''Evet kaptan amca, biz iki kardeşiz.'' Babanız kıyıda sizi bekliyor, anneniz de. Oysa kaptan ne annesini görmüştü çocukların, ne babasını. Kıyıdan kendisine seslenen Selami Saygıner'di. Çocukların anneleri de babaları da Erenköy'e konuk gitmişlerdi. Ama küçük çekmecenin tüm dış kumsallıları onları bekliyorlardı kıyıda, merak ve coşkuyla. 5. Selami Saygıner yemek masasından kalkarken ayaküstü ağzına attığı lokmayı çiğneye çiğneye iniyordu merdivenlerden. İlacının acılığını gidermek için gevelediği bu lokma balık eti mi ekmek mi pek ayrımında değildi. Sandalındaki iki çocuktan başka hiçbir şey düşünmüyordu. Zehir zıkkım olmuştu. O lokum gibi turna balığı. Ah ne yapmıştı da sokmuştu eve bu belalı balığı. Badem ezmesi gibi ağız tadıyla yediği parçaların ağzında eriyişini ne çabuk da unutmuştu. Keşke balığı sokmasaydı eve de sandalını vermek zorunda kalmasaydı çocuklara. Böyle canı burnunun ucunda soluk soluğa koşmayacak, televizyonu açıp rahatça dünyada olup biteni izleyecekti koltuğunda. İzlerken de başı göğsüne düşecek, çok geçmeden de yatağındaymış gibi sızıp kalacaktı. Bugüne kadar hiçbir akşam rahatça turna balığı yediğim olmadı diye düşünüyordu. Her seferinde balığı ayıklamak için karısıyla tartışmalara girişir, gene bu akşam olduğu gibi sonunda bir sakarlık çıkardı ortaya. Bunları düşünürken Suat Bey'in evine gelmiş, niçin yola çıktığını unuttuğundan birkaç adımda geçmişti. Evinin bahçe kapısından çıkan Suat Yalaskan onun arkasından seslenmese belki daha da gidecekti. Böyle nereye Selami Bey hızlı hızlı? Şaşırmıştı birden. Hiç dedi. Şeyin evine diye kekeledi. Niçin yola girdiğini anımsayamamıştı. Neden sonra? Yahu Suat Bey dedi. Ben seni arıyordum. İlahi Selami Bey dedi. Şurada bana rastlamasan beni aradığın aklına bile gelmeyecek. Söyle bakalım. Niçin arıyordun beni? Hava neredeyse patlayacak. Benim sandalı bulup getirelim diyecektim senin motorla. Benim motorum senin sandaldan ne farkı kalır hava patlayınca? Canım çocuklar uzaklarda. Hemen onları yediğimizi alıp getiririz hava patlamadan. Hiç olmazsa senin güvercinin makinesi var. Yani fırtınaya dayanmakta senin sandaldan farkı kalır mı hava patlayınca? Kariyer koptu kopacak. Ben güvercini karaya çekmek için çıkmıştım evden. Deme yahu, o kadar korkulu mu hava? Fırtına koptuğu yerde koptu ama daha bizim göle gelmedi. Sen sandalı bırak da çocukları kurtarmaya bak. Kimin çocukları bunlar? Senin Turgut'ta var mı aralarında? Benimki evde, Hüsnü Bey'in çocukları. Ne? Hüsnü Bey'in çocukları mı? Aman duymasın, alt üst eder ortalığı, koş. Suat Bey, nereye koşayım? Git köprünün altına. Bir Karadeniz motoru bul oralardan. Yakını kurtaramazsın Hüsnü Dar Kapı'nın elinden sonra. Karadeniz motoru mu dedin? En azdan 15-20 tonluk bir motor. Dalgaya rüzgara dayanıklı. Suat Bey, demek büyük bir fırtına başlayacak öyle mi? Başladı bile diyorum sana. Hiç durma. Senin evinde barometre de mi yok? Bir duvar saati vardı babasından kalma. Barometre ne gezerdi Selami Bey'de? Suat Bey hızla yanından ayrılıp göle doğru koştu. Motoru şamandıraya bağlıydı. Yüzerek gidip kıyıya yanaştıracak, çocukları toplayıp çektirecekti. Selami Saygıner bir süre şaşkın şaşkın baktı arkasından. Durmanın bir yararı kalmamıştı. Koşarak asfalta çıktı. Ambarlı'dan İstanbul'a giden bir taksiyi yolda çevirdi. Çabuk dedi. Küçük çekmece karakolunun oraya. Evet karakol. Bunu iyi düşünmüştü işte. Durumu karakola bildirecek, sorumluluğu onların üzerine yükleyecekti. Eski bucak müdürlerinden de bilirdi bu kadarını. Taksi tam köprüye kıvrılırken deniz lokantasının önünde bir Karadeniz motoru ilişti gözüne. Ya Cideli ya da İnebolulu'ydu içindekiler. Yoldan yeni gelmişler, yorgunluk çıkarmak için kıyıya yanaşıyorlardı. Güzel bir akşam geçirmek istedikleri belliydi hallerinden. Arabadan inip seslendi onlara. Hemen kırın dümeni gölden yana. Gölde fırtına başlamak üzere. İki çocuk var açıklarda. Küçüğü Altan, büyüğünün adı Dursun. Soyadları Dar Kapı. Motorcuya patlayacak fırtınadan söz ediyordu bu İstanbullu. Karadenizli kaptan kızmıştı bu tatlı su kaptanına. Bu havada kim gönderdi onları diye tersledi. Hangi sersem izin verdi çocuklara? Canım kim vermişse vermiş. Kurtarın çocukları. Kaptan makineyi çoktan faryap etmişti. Selami Bey arkalarından sesleniyordu. Çocukları dış kumsala çıkarın. Selami Saygıner'in iskelesini. Altanlı Dursun'u. Soyadları Dar Kapı. Unutmayın. Soyadları çok gerekliydi sanki. Şaşkınlıktan söylüyordu bunları işte. 6. Geldiği araba ile dönen Selami Saygıner evinin önünde inmiş, suçlu suçlu dikilip arka bahçede göl kıyısındaki iskeleye karşıdan gelecek olan Karadeniz motorunu gözlüyordu. Karayel bomba gibi patlamıştı karşıdan. Gölün yüzü karayelle birlikte bir yandan kararırken bir yandan da köpüklere bulanmıştı. Koyu lacivert suların yüzünü çiçek bozuğu gibi çopurlaştırıyordu bu boran. Çok geçmeden büyüyen dalgalar iskelenin betonunda gümlemeye başlamıştı bile. Bütün sandalları tam zamanda çekmişlerdi karaya. Yabancı büyük sandallar da gölün ağzından Marmara kıyılarına kaçmışlardı. Deniz durgunluğunu hemen hemen hiç bozmamıştı. Göl bir deniz değil bir okyanustu sanki. Koskoca Marmara Denizi ise bir yüzme havuzuydu. Karadenizli kaptanın kullandığı motorsa bir ceviz kabuğuydu bu okyanusta. Selami Saygıner'in sandalı çoktan alabora olduğu için suyun yüzünde hiçbir şey görünmüyordu. Nereye gider bu sandal diye kara kara düşünüyordu Selami Saygıner. Sandalının kapaklandığını aklının ucundan bile geçirmiyordu. Huriye Saygıner sesleniyordu balkondan. Selami, sandal nerede? Tepesi atmıştı kocasının. Göksu'ya gezmeye gitti, dedi öfkeyle. Bu sözün alay anlamına geldiğini hiç düşünmeyen Huriye Hanım, herkesin sandalı çekilmiş, dedi. Bir senin sandalın yok görünürlerdi. Sandalı görünürlerde nasıl olsundu? Kapaklanan sandalın yalnız omurgasının görünmesi gerekirdi ama kabaran dalgalardan omurganın üzerine tutunanlar bile görünmüyordu bu ana baba gününde. Biraz sonra karısının yanında görünce öfkeden kan beynine sıçramıştı. Hanım dedi, gözünü seveyim, bana bir şey sormadan dikileceksen dikil şuracıktan. Huriye Hanım'ın artık kocasına bir şey sorması gerekmezdi. Bütün komşular kadınla erkekle açıkta dolaşan Karadeniz motorunu izliyordu. İri gövdeli tekne dalgaların arasında dolanıyor, bir yerde durmuyordu. Subaylıktan emekli Ragıp Bey torununa sesleniyordu kıyıdan. Ertan, şu dürbünü bul da getir, çabuk. Hava kararmıştı. Gözleri keskin olanlar motorda yeşil kırmızı iki ışığın yandığını görüyorlardı. Ragıp Bey motorun ne kendisini görüyordu henüz ne de ışıklarını. Önce çocuklar doğmuştu beton iskeleleri, arkasından daha büyükler. Sıra annelerden babalardan sonra büyük babalara, büyük annelere gelmişti. Selami Saygıner korkuyla çevresini izliyordu. Hüsnü Dar Kapı ile karısı Nermin Hanım'daydı gözleri. Yoklardı oralardı. Kısa bir soruşturmadan sonra her ikisinin de Erenköy'deki yakınlarında olduğu anlaşılmıştı. Dürbünün uzakları tarayan emekli binbaşı Ragıp Bey, "Motor devrilmiş bir tekneye doğru ilerliyor dostlarım," dedi. "Hiç merak edecek bir şey yok." Ragıp Bey hiç merak edecek bir şey yok demişti ama asıl merak şimdi başlıyordu işte. Ragıp Bey amca, içindeki çocuklar nerede? Boğulmuş olmasınlar çocuklar Ragıp Bey amca? Motor şimdi ne yapıyor? Kurtarıyor mu onları motorcular? Binbaşı emeklisi daha iyi görebilmek için dürbünün ayarını yapıyordu. Hava karardığı için ancak bir karaltı görebiliyordu gölün üzerinde. Ragıp Bey dürbünü bir başkasına verse belki daha da bir şeyler görebilirdi verdiği kişi. Selami Saygıner, İyi bak Ragıp Bey dedi. Sandal devrilmiş mi, devrilmemiş mi? Dürbünün ayar vidalarını ileri geri çeviren emekli binbaşı, ben sandal mandal görmüyorum dedi. Kaplumbağa sırtı gibi bir şey görüyorum suyun üzerinde. Belki de senin sandalının sırtıdır. Hayır dedi. Benim sandalım değildir o. Diyelim ki benim sandalım. Öyleyse çocuklar ne oldu? Oysa motor her iki çocuğu da suyun üzerinden toplayıp almıştı içeri. Dalgalar gözlerden saklamıştı olan bitenleri. Son hızla geliyordu dış kumsala doğru motor. Karayel arkasından estiği için daha da hızlanıyordu. Geliyor dedi Ragıp Bey neden sonra. Motor kıyıya doğru geliyor. Geldiğini gözle bile görmeye başlamışlardı. Betonun üstünde dikilenler. Geliyordu ama dolu mu geliyordu boş mu? Kıyıdaki kalabalığı gören kaptan motorun dümenini bekleyenlerin üzerlerine doğru kırmıştı. İlk kez dürbün işe yaramaya başlıyordu. Gemide 4 motorcu var dedi Ragıp Bey. En azdan 20-30 kişi birden sordu. Başka? Yanıt alamayınca yinelediler sorularını. Hiç çocuk yok mu motorda? Soranlar sorularını kendileri yanıtladılar biraz sonra. Var dediler. İki çocuk başı var içeride. Çocukların ikisi de yaşıyordu demek. Oh! Artık ikisi de açıktan açığa görünüyordu çocukların. Mayolarıyla motorun başında sağda solda dikiliyorlar, kıyıdakileri el sallıyorlardı. Onları tanıyan arkadaşları en başta Turgut olmak üzere ''Yaşa Altan!'' diye bağırdılar. ''Yaşa Dursun!'' ''Yaşasın küçük çekmece balıkçılara!'' dedi liseli abiyelerden biri. Biraz da alay olacaktı bu seslenişte. Çivi Asım az önce yaptığı kavgayı unutmuştu bile. Bu alaylı sözü gereken karşılığı bulmuştu. Ne balıkçısı dedi. Gök kahramanı onlar. Uğur onlardan aşağı mı kalırdı? Yaşasın okyanus fatihleri diye bağırdı. Turgut Fatih'in ne anlama geldiğini anlamamıştı ama yaşasın diye doğruladı. 3-4 saat önce dövüştüğü altanı motorda gülerken görünce dayanamadı. Yaşa benim topak altanım dedi. Buna bütün çocuklar güldüler. Motorun kaptanı sanki Saygıner'in beton iskelesine bindirecekmiş gibi hızla kıyıya doğru gelirken birden dümen kırıp önlerinden yıldırım hızıyla geçiverdi. Gemicilerden ikisi direğin dibinde dikiliyor, biri baş üstüne diz çökmüş motorun burnunu çarpmaması için kolluyordu. Üçü de kaptandan gelecek buyruğu bekliyor olmalıydılar. Kıyıdaki kalabalığı görmüyorlarmış gibi kendi işlerinde güçlerinde görünüyorlardı. Kaptan atla dese göle atlamaya hazırdılar. Onların işlerini bu denli bağlı oluşları kıyıdakilerin çok hoşuna gitmiş olacak ki çocukları unutup başladılar bu gemicileri alkışlamaya. Yaşasın Karadenizli gemiciler. Bu alkışları kaptanın elini kaldırıp karşılık verdiğini sanan küçük çekmeceliler de el sallamaya başladılar. Oysa kaptan eliyle binbaşı Ragıp Bey'in bir mendirek kadar uzun iskelesini gösteriyordu. Bunu anlamakta gecikmeyen Selami Saygıner liseli çocuklardan ikisini üçünü seçip binbaşının iskelesine gönderdi. Koşun dedi. Kaptan dönüşünde çocukları Ragıp Bey'in iskelesinde bırakacak. Kalabalık etmesinler diye başkalarını duyurmak istemiyordu. Gerçekten de motor ikinci dönüşünde yolunu birden kesmişti. Bir süre dalgaların ufalmasını gözleyip motorun hızını ayarlayarak iskeleye yanaştı. Verdiği buyrultu dışarıdan bile duyulmuştu. Atlayın çocuklar, atla. Motorda kimin önce atlaması kararlaştırılmış olacak ki Altan birden kendisini atıverdi betonun üzerine. Liseli ağabeyler top gibi yakalamışlardı topak Altan'ı. Motor bir daha dönecek, bu kez de Dursun'u bırakacaktı herhalde. Altan kurtulduktan sonra Dursun'un kıyıya çıkması bir sorun sayılmazdı artık. Liselilerden biri kendi üzerindeki hırkayı çıkarıp hemen geçirivermişti sırtına. Havada o kadar soğuk olmadı halde çeneleri birbirine vuruyordu Altancığın. Selami Saygıner karısına seslendi. Haydi hanım dedi, al götür çocukları eve. Çay demle onlara. Sıcak sıcak içsinler. Altan ağabeyinin motordan çıkmasını bekliyordu. Bu kez motor daha büyük bir çember çizdikten sonra iskeleye doğruldu. Liseliler az önce yaptıkları beceriksizliği yinelememek için iskelenin ucunda yüz yüze durmuşlardı. Tam motor yaklaşırken dostunun birer elinden tutup hop alıverdiler dışarıya. Kaptan doğrusu çok ustaca yanaştırmıştı bu kez motoru. İşi bitince tam yol köprüye doğru yönelirken haydi hoşça kalın diye durmadan el sallıyordu kıyıda. Dursun'un altını aralarına alan arkadaşları haydi bize gidelim diye zorluyorlardı onları. Yok dedi Selami Saygıner, hiçbir yere gidemezler, benim görülecek bir hesabım var onlarla. Öyle ya, koskoca sandal gölün ortasında kalmıştı. Kim verecekti bu martının hesabını? Kanadı kırılmış kuşa dönmüştü ak boyalı mavi çizgili martı. Şaşılacak şey, keyifli keyifli de gülüyordu Selami Saygıner. Hiç de hesap soracak adama benzemiyordu. Çocuklar dedi, izin verin bu iki kardeşi bugün onlar bizim Turgut'un konuğu olsunlar. Turna balığı nasıl tutulurmuş anlatsınlar birbirlerine. Yarın da onları siz ağırlarsınız. Haydi iyi akşamlar sayın komşularım, ilginize çok teşekkürler. Peki sandal ne olacak diye sordular. Bırakacak mısın suda sandalını böyle? Ne desindi Selami Saygıner? Evet sayın komşular dedi, sandalı öylece bırakacağım gölde. Kalafatları şişsin diye bir geceliğine bırakıyorum. Yarın çektiririm bizim iskeleye. Haydi hoşça kalın. Selami dede anneleri babaları Erenköy'de olan bu iki değerli konuğunun ellerinden yapışarak sarı badanalı eve doğru sürüklüyordu. Turgut Altan'ın boşta kalan eline sıkı sıkı yapışmıştı. Küçük çekmece okyanusunu boğulmadan aşmasını beceren yürekli arkadaşının dolmuş parmaklarını elinin sıcaklığıyla ısıtmaya çalışıyordu. Kitabın sonu.